Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal-i hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Buhari ve Müslim isimli iki sahih hadis kitabında nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, önceki peygamberlerden biriyle ilgili şöyle bir olay anlatır. Eski zamanlarda bir peygamber ağacın altında konaklarken kendisini bir karınca ısırır. Bu sebeple o peygamber karınca yuvasının yıkılmasını emreder ve yuva dağıtılır. Bunun üzerine Yüce Rabbimizden ona şöyle bir uyarı gelir. Seni bir karınca ısırdı diye mi Allah'ı tesbih eden ümmetlerden bir ümmeti toptan yok ettin? Kardeşlerim, düşününüz bir kere. Karınca gibi küçük bir varlığın bile incitilmesine rızası olmayan Rabbimiz, kainatın en üstün varlığı insanın incitilmesine izin verir mi hiç? Naklettiğimiz bu olay, canın kutsal ve dokunulmaz olduğu gerçeğini öğretmektedir bize. Merhamet peygamberi, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa da bizlere şöyle seslenir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki Yüce Allah da size merhamet etsin. Tekrar ediyor ve diyoruz ki bu hayatta merhamete en layık olan varlık yeryüzünün kıymetlisi insanoğludur. Yüce Allah'ın mükemmel biçimde yarattığı ve kendi ruhundan üflediği insan, bağrında taşıdığı ilahi öz ile saygıya layıktır. İnsan her türlü saygıya layıktır. Rengi, dili, ırkı, cinsiyeti fark etmeksizin insan olmakla her türlü dokunulmazlık hakkına doğuştan sahiptir insan. Canı özgedir onun. Çok özeldir o. Irzı, şerefi, haysiyeti, onuru, namusu her türlü değerin üstündedir. Kendisi bile kendi canına kıyma, intihar etme ve hayatını sonlandırma hakkına sahip değildir. Hele bir başkası hukukun ve ahlakın sınırlarını aşarak asla ona el uzatamaz. Öyle ki bizim inancımıza göre bir insanı öldüren sanki bütün insanları öldürmüştür. Bir insanı yaşatan da sanki bütün insanları yaşatmıştır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah katında bütün dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafif bir durumdur. Öyleyse değerli dinleyicilerimiz, mümin, inanmış bir kişi her hal ve şartta merhameti kuşanmak, çevresine rahmet nazarıyla bakmak, insaflı ve vicdanlı davranmak zorunda. Zulmü desteklemek, şiddeti haklı görmek, merhametsizliğe bahane üretmek asla Müslüman kimliğiyle, insan kimliğiyle bağdaşmaz. Güçlünün üzerine düşen ahlaklı ve insaflı olmaktır. Kontrolden çıkan ve şiddete dönüşen bir güç, er ya da geç karşısında adaleti ve merhameti emreden Yüce Allah'ı bulacaktır. Düşünsenize, neden Peygamber Efendimiz asıl pehlivan güreşte başkasını yenen değil, öfke anında kendisine hakim olandır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz niçin böyle buyurmuş? Asıl pehlivan güreşte başkasını yenen değil, öfke anında kendisine hakim olandır. Öfke anında hakim olabiliyor musunuz kendinize, size pehlivan diyelim? Neden kişinin eşine nefret beslemesini yasaklamıştır dinimiz? Neden açlık endişesiyle doğmamış yavruların öldürülmesini büyük günahlar arasında saymıştır? Neden savaşta bile kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunulmamasını emretmiştir? Neden genç kızların zorla evlendirilmesini yasaklamıştır? Neden işkenceye ve caniliğe asla onay vermemiştir? Çünkü Peygamber Efendimiz kıyamet günü zulmün karanlıkları içerisinde kalmamıza razı değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz merhametin bizi ve bizim aracılığımızla bütün dünyayı aydınlatmasını dilemektedir. Değerli dinleyicilerimiz, 10 Aralık tarihi bütün dünyada insan hakları günü olarak kutlanmaktadır. Bu hafta insan hakları haftası. Biz de bu vesileyle dinimiz İslam'ın insana yaklaşımını ele almak, kamuoyunun bu yüce değerlere dikkatlerini çekmek istiyoruz. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini, yani Ayetel Kürsi'yi okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken, öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzün en büyük problemlerinden birisi de insana karşı uygulanan şiddettir. Bunu önlemek için şahsımıza istediğimiz güven ortamını yakın ve uzak çevremiz için de dünya ve insanlık için de istemeliyiz. İnsan bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsa, kötülüğün gün gelip kendi boynuna dolanacağının, sevdiklerini de boğacağının farkında değil demektir. İşte bu sebeple herkese karşı her türlü şiddete hayır demek hepimizin sorumluluğudur. Haftalar geçmiyor ki ülkemiz bir kadın cinayetiyle sarsılmasın. Hayatının baharında insanlar hunharca katledilmesin. Peki sorarım size, merhamet toplumu olmanın, peygamber ahlakıyla bezenmenin, hırsı, kini, öfkeyi yenmek için emek vermenin zamanı gelmedi mi hala? Aynaya bakıp insanlığımızı hatırlamak için neyi bekliyoruz? Silkinip kendimize gelmemek ve gittikçe büyüyen şiddet fırtınası karşısında yenik düşmemek için neyi bekliyoruz? Değerli dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimiz veda hutbesinde ashabına hangi gün daha saygındır diye sorunca oradaki insanlar Hacc-ı Ekber günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah ile birlikte içinde bulundukları güne işaret ediyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kanlarınız, mallarınız, şahsiyetleriniz, bugününüz, bu beldeniz ve bu ayınız gibi kutsal ve saygındır buyurdular. Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz bu açıklamalarıyla cahiliye döneminde sınırlı olarak bilinen ve sadece haram aylarda uygulanan dokunulmazlık kavramını her zaman ve mekana taşıyarak genelleştirmiş bundan 1400 yıl önce. Herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın bu hakların ihlal edilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. İslam'a göre can güvenliği ve insanın dokunulmazlığı insanın daha doğmadan önce kazandığı bir haktır. Zorunlu bir sebep olmadığı sürece cenin halinde bile olsa bir insanın yaşam hakkı elinden alınamaz. Kur'an-ı Kerim'de kim bir insanı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır buyurulur. İşte bu sebeple herkes başkalarının hayatını korumaya yardım etmek durumundadır. Çünkü birine yapılan haksızlıkla sadece bir kişiye zulmedilmiş olmaz aslında. Aynı zamanda insan hayatının dokunulmazlığı gibi toplumda hakim kılınması gereken bir prensip çiğnenmiş, merhamet gibi bir duygu zedelenmiş olur. Nisa suresi 93. ayetinde kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona bir mümini kasten, kasıtlı olarak öldürene gazap etmiştir, lanet etmiştir ve çok büyük azap hazırlamıştır buyurulur. Resul-i Ekrem'in Allah Teala'nın katında bir müminin öldürülmesi dünyanın yok olmasından daha büyük bir cürümdür hadisi yaşama hakkının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Allah Resulü'nün her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, malı, ırzı, iffet ve haysiyeti haramdır kullul müslimi alel müslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, malı, ırzı, iffet ve haysiyeti haramdır buyruğuna göre her birey insan olarak öncelikle hayat hakkına, ardından da mal ve onur dokunulmazlığına sahiptir. Hiç kimse, hiç kimse bu saygınlığı ve insani değerleri şu veya bu şekilde ihlal edemez. Dolayısıyla ister kan davası, ister töre cinayeti, ister intihar olsun, haksız yere bir hayata son vermek dinimizde haram sayılmıştır. Sadece öldürmek değildir haram. İffet ve haysiyetten bahsediyoruz. O halde insanın onuruyla oynanması da haramdır. İnsanın onuruyla oynanılamaz. Herkesin kişiliği saygındır ve şartsız olarak saygıyı hak etmektedir. Size özellikle ifade ediyorum. Altını çiziyorum. Dikkatlerinizi çekerek söylemek istiyorum. Sadece varlıklı kimseler, ünlüler, namlılar, makam ve mevki sahipleri değil, her insan, insan olmak bakımından muhteremdir, saygıyı hak etmektedir. Canı, malı, ırzı, namusu ve onuru, şerefi ve kişilikliği dokunulmazdır. Bu böylece bilinmeli ve can taşıyan, çoluk çocuk sahibi veya yapayalnız bir inci tanesi olarak insan, bizatihi insan olmak bakımından saygıya layıktır. İnsan, insan olmak bakımından saygıya layıktır. Kimse hor, hakir ve aşağı görülemez. Görülmemeli. Onuru incitilemez. Asla incitilmemeli. Aksi takdirde uyarırım din adamı kimliğimle herkesi. Bunun vebali hem bu dünyada ve özellikle hem de ebedi alemde ağır, çok ağır olacaktır. Peygamber Efendimiz bir gün helak edici 7 şeyden kaçınınız buyuruyor. İctenibus seb'al mugibat. Peygamber Efendimiz bu sözleri duyan sahabiler, ya Resulallah, helak edici olduğunu haber verdiğiniz bu 7 şey nedir diye sorduklarında Peygamberimiz, eşşirku billah ve sihr ve katlun nefs elleti harramallahu illa bilhak ve eklu riba ve eklu mal yetim ilahil hadis. Peygamber Efendimiz helak edici olduğunu haber verdiği ve kaçınmamızı istediği şeylerin Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haber olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak cevabını veriyordu. Sayılanlara dikkat edilirse Allah Resulü Peygamberimiz Allah'a şirk koşmakla birlikte, Allah'a şirk koşmakla birlikte aynı cümle içerisinde cana kıymayı ve bir kimseye iftira atmayı, dolayısıyla insan onur ve haysiyetine zarar vermeyi de Allah'a şirk koşmakla birlikte aynı ifade, aynı cümle içerisinde kullanmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, insanın canı ve onuru ile birlikte Anadolu tabiriyle canın yongası olan mal da, insanın malı da dokunulmazdır. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım diye sordu. Peygamber Efendimiz ona Allah'ı hatırlat cevabını verdi. Malını birisi zorla almak istiyorsa ona Allah'ı hatırlat. Adam tekrar sordu. Peki ya Resulallah, adam buna aldırmazsa ben ona Allah'ı hatırlatırım. Ama o buna aldırmazsa yanındakilerden yardım iste dedi Peygamber Efendimiz. Adam soru sormaya devam ettikçe aralarında şöyle bir diyalog gelişti. Adam, peki çevremde kimse yoksa, Peygamberimiz ona karşı yetkililerden yardım iste. Adam peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa Resulullah Efendimiz o zaman malın uğruna mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın. Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etti. Adam mücadele ederken ya ölürsem dedi Peygamber Efendimiz'e. Bunun üzerine Efendimiz şehit olursun buyurdu. Bu diyalogda hukukun olmadığı, Müslümanların da yardımcı olamadığı bir ortamda mal varlığına saldırılması durumunda kişinin neler yapabileceği dile getirilmekte. Aksine bu hadisten normal şartlarda kişiye hırsızı ya da gaspçıyı öldürme izni verildiği gibi yanlış bir sonuç çıkarılmamalı. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Malını savunurken öldürülen kişi şehittir. Dinini savunurken öldürülen kişi şehittir. Canını savunurken öldürülen kişi şehittir. Ailesini savunurken öldürülen kişi şehittir. Men kutile dune malihi fehuve şehidun. Ve men kutile dune dinihi fehuve şehidun. Ve men kutile dune demihi fehuve şehidun. Ve men kutile dune ehlihi fehuve şehidun. Malını savunurken öldürülen şehittir. Dinini savunurken öldürülen kişi şehittir. Canını savunurken öldürülen kişi şehittir. Ailesini savunurken öldürülen kişi şehittir. Hazreti Peygamber'in bu sözleri can ve dinin yanı sıra İslam'da malın güvenliği ve korunması konusunun ne derece önem arz ettiğini gösterir. Gasp, hırsızlık ve yağma gibi bir saldırıya uğrayan kimsenin bu saldırıyı önleme ve malını koruma hakkı vardır. Ancak malı saldırıya karşı savunmaktan amaç saldırıyı önlemek olur, saldırganı cezalandırmak değildir. Ve bu müdafaa sırasında hiç kimsenin mümkün mertebe canı tehlikeye atılmamalı, küçük meblağlar uğruna hayatı risk taşıyan davranışlara girilmemeli. Değerli dinleyicilerimiz, insanın en temel hakkıdır dokunulmazlık. Dokunulmazlıktan bahsediyoruz insan hakları haftasında. Dinimizin kişiye tanıdığı temel hak ve hürriyetlerden birisi de mesken dokunulmazlığı. Onurdan bahsettik, haysiyetten bahsettik, dinden bahsettik, maldan bahsettik ve mesken dokunulmazlığı. Hiç kimsenin konutuna izinsiz girilmemesi, arama yapılmaması, ev eşyalarına el konulamaması, sahip istemediği halde satmaya zorlanamaması gibi hususları içerir mesken dokunulmazlığı. Ev sahibinin aksi yönündeki davranışları engelleme hakkı vardır. Mesken dokunulmazlığı kapsamında şunları söyleyebiliriz. Bir kimsenin evi veya arsası haksızlıkla, özellikle altını çizmek istiyorum, haksızlıkla, hukukun işlediği yerlerde bunlar söz konusu değil, ama haksızlıkla elinden alınamayacağı gibi hiç kimse malını isteği dışında satmaya da zorlanamaz. Peygamber Efendimiz sahibinin izni olmadan bir kimsenin arazisine bina yapılması halinde bunun yıktırılacağını bildirmiştir. Mal gaspının uhrevi sonuçlarına dikkat çekerek kötü niyetli kişiler üzerinde manevi bir baskı oluşturmak isteyen Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir. Men ahaze şibran minel ardı zulmen fe innehu yudavvequhu yevmel kıyameti min seb'i ardin. Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Medine'de Müslümanların nüfusu artmış, Medine mescidi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Bunun üzerine Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesine karar veren Hazreti Ömer, öncelikle mescidin çevresindeki evleri satın aldı. Hazreti Peygamber mescidinin bitişiğinde, Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde Peygamberimizin amcası Abbas'ın da bir evi bulunuyordu. Hazreti Ömer ona da evini satması teklifinde bulunduysa da Abbas bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona ya evini satması ya da evinin karşılığı olarak kendisine Medine'nin istediği bir yerinde ev yapılması ya da evini mescide bağışlaması şeklinde alternatifler sundu. Ancak Abbas bu tekliflerden hiçbirini kabul etmedi. Bu sorunun Übey bin Kaab'ın hakemliğinde çözülmesine karar verildi. Übey her iki tarafı da dinledikten sonra Abbas lehinde, Hazreti Ömer'in aleyhinde hüküm verdi. Hazreti Ömer bu kararın dayanağını öğrenmek isteyince Übey bin Kaab peygamberimizden işittiği tarihi bir olayı anlattı. Buna göre Hazreti Davud'a Beytil Makdis'i yapması emredildiğinde o arsanın sahibini razı etmeden inşa faaliyetlerine başlamıştı. Allah Teala da gasp edilmiş yere mescidin yapılmasını yasaklamış ve ona mülk sahibini razı etmedikçe mescidi tamamlayamayacağını bildirmişti. Halifenin sorması üzerine sahabeden Ebu Zer de bu olayı Hazreti Peygamber'den duyduğuna şahitlik yaptı. Bu sonuç üzerine Peygamberimizin kıymetli amcası bu adil hükümden ve Hazreti Ömer'in bu hükme olan saygısından çok etkilendi ve evini Allah'ın yolunda Müslümanlara bağışlayıverdi. Değerli dinleyicilerimiz, bütün bu söylediklerimizden çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki İslam, yeryüzünün kıymetlisi olan insana büyük değer vermiş, onun can, mal, onur ve mesken konularında dokunulmazlığa sahip olduğunu ifade etmiştir. İnsanın yaşama hakkı hiç kimse tarafından elinden alınamayacağı gibi kendisi de intihar yolunu seçerek hayatına son veremez. Aynı şekilde insanın hukuki olarak sahip bulunduğu mal, servet ve mesken de İslam'ın korunması, güvence verdiği değerler arasındadır. Başkasının malına, servetine ve konutuna zarar verme veya ilişme hem hukuken hem de ahlaken söz konusu olamaz. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Müslüman, diğer Müslümanların elinden, dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de halkın can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. El-Muslimu men selimel-Müslimune min lisanihi ve yedihi vel-Mu'minu men eminehu'n-nas ala dimaihim ve envalihim. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. İnsanın dokunulmazlarından birisi olarak onun emeğini de mutlaka zikretmeliyiz. İnsanın emeği de dokunulmazdır. Alın teri, göz nuruyla ortaya konulan emek de en temel insan hakkı olarak dokunulmazdır. Özellikle ucuz iş gücü sağlamak adına ağır şartlarda az bir ücretle çalıştırılan işçilerin ve hizmetçilerin hakları da asla ihmal edilmemeli. Emeğin, alın terinin, harcanan çabanın, ortaya çıkan eserin karşılığı olabilecek en üst seviyede ve zamanında ödenmelidir. Takdir edilir ki insanın emeği konusu çok geniş ve özel bir programı hak edecek bir konudur. Bu konuya bir başka programda özel bir bölüm açmak üzere yeri gelmişken şu kadarını söylemekle yetinelim. Peygamber Efendimiz bu konuda "Atul ecira ecrahu qable ey yecife aragahu." Çalışana ücretini teri kurumadan veriniz. Çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz buyurmuştur ki ben bu hadisin herkes tarafından bilinebileceğini tahmin ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, toplumda nüfuz ve güç sahibi olan kimselerin diğer insanların haklarına tecavüz etmesine dinimiz izin vermez. Peygamber Efendimiz daha gençlik yıllarında, yani henüz peygamber olmadığı dönemlerdeyken zayıfları korumak, onların itibar sahibi kimseler tarafından ezilmesini, istismar edilmesini engellemek amacıyla kurulan Hilful Fudul, yani Erdemliler Yemini ismiyle meşhur anlaşmaya katılmış, peygamber olduktan sonra da bu anlaşmadan övgüyle söz etmiştir. Sosyal statüsü ne olursa olsun bütün insanları eşit gören, insanları sadece Allah'a bağlılıklarına ve samimi inançlarına göre üstün tutan, adalet temeline dayalı İslam dini bu tür istismarların, yani güce ve nüfusa dayalı emek ve hak ihlalinin önünü tamamen kapatmıştır. İslam hak ihlaline, hakkın yenilmesine asla rıza göstermez. Aslında mesele insanla bile bitmemekte. Hakkı yenen veya istismara, zulme uğrayan hayvan dahi olsa haksızlığa dinimiz elbette izin vermez. Hayvanların insanların zevklerine alet edilerek dövüştürülmesi veya vahşice öldürülmesi, vücut yapılarına uygun olmayan işlerde, ağır koşullarda ihtiyaçları gözetilmeden çalıştırılması hayvan istismarının en çok görülen şeklidir. İslam dininde hayvanların yaratılış amacına uygun kullanılması emredilmiştir. Açlıktan ve susuzluktan adeta karnı sırtına yapışmış bir deve gördüğünde bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz. Onlara binmeye elverişli hallerde bininiz ve onları yenmeye elverişli hallerinde yiyiniz uyarısını yapan Peygamber Efendimiz hayvanları öldürmeyi ve onları canlı hedef yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Ne yazık ki nefsinin isteklerine uyarak ve çıkarlarını ön planda tutarak başkalarını istismara meyillidir insanoğlu. Başkalarını istismara meyillidir maalesef. Dinimiz ise bir hak ihlali olan haksız yoldan kazanç sağlamayı, başkalarının sırtından geçinmeyi asla uygun görmez. Hak ihlali yapanlar, hak ihlaliyle elde ettiği çıkar oranında kul hakkına girmektedir. Oysa insanın her hakkı daima dokunulmazdır. Kul hakkı başkalarının haklarını ihlal etmek olduğu için başlı başına bir zulümdür aynı zamanda. Kul hakkı yemek zulümdür. Değerli dostlar, Aşık Veyfi Selim'imizin tabiriyle iki kapılı handır bu dünya. Aciz gelinir, aciz çıkılır bu alemden. Gece gündüz gidilen, koşturulan, çaba sarf edilen bu alemde insan yolcudur ve yol kısadır. Kimler gelip kimler gitmiş bu dünya sahnesinde. Alimi, cahili, zengini, fakiri, güzeli ve dahi çirkini, kimler kimler. Hepimiz bu dünyaya bir görev ile geliriz. Gayesiz ve hedefsiz, amaçsız. Hiçbir eşya yaratılmamış değil insan. Hiçbir şey yaratılmamış. Her şeyin bir sebebi, gayesi var. Çevremizde gördüğümüz cansız eşyalar dahi bir gayeye hizmet eder. Biz bilemesek bile. Kaldı ki akılla donatılmış insanoğlu nasıl öylesine yaşasın ve öylesine göçüp gitsin bu dünyadan. Yüce kitabımız Mülk Suresi 2. ayetinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı buyurmaktadır. Sınav süresinin tükenmesi gibi bize ayrılan vaktin sonunda er ya da geç göçüp gideceğiz bu dünyadan ki yeni öğrencilere yer açılsın. Cennet ve cehennemle sonuçlanacak kulluk sınavımızın yeni hazırlıkları yapılsın. Sevdiklerimizin bir yitip gitmesi ve onları ardımızda bırakmak, dünyanın çeşitli zevklerinden ayrılmak can sıkıcı, biliyorum, can sıkıcı, üzüntü verici bir hal. Böyle olduğundan ölümün yüzü soğuk. İsmini duyduğumuzda bile bir ürperti kaplar içimizi. Oysa ki ölüm aynı zamanda şu zorlu dünya hayatında müthiş bir nimet. Ölümün varlığı, hayatın sınırlı olması yaşamayı sevdiriyor belki de bize. İleri yaşlarda gelecek olan zahmet ve acizlikten kurtulmamıza yarayan bir lütuftur ölüm aynı zamanda. Bir düşünsenize. Onu aslında çaresiz hastalığın bitmez acılar içerisinde olanlarımıza sormak gerek. Bu dünyada doğarak nasıl hayat nimetine kavuştuysak, ölümden sonrasında da sonsuz bir hayat nimetine kavuşuruz. Ancak ölümün sonsuz bir hayatın başlangıcı olduğunun farkında mıyız? İşte o alemde yapıp ettiklerimizden sorgulanacak, dokunulmazlık yani insan hakları konusunda da hesaba çekileceğiz. İnsan hakları konusunda hesaba çekileceğiz. Kul hakkından sakınalım, çekinelim. Kul hakkı konusunda çok dikkatli olalım. Rabbim işte o ölümden sonra başlayacak olan ve inancımıza göre bir daha da hiç sona ermeyecek alemde yardım eylesin bize. Bu dünyada onurla, şerefle, izzetle yaşamayı, mümkünse başkalarının da dokunulmazlarına değil, hayatına onun olumlu anlamda dokunmayı, faydalı insan olmayı ve ahirette de Rabbimizin sonsuz nimetlerine ulaşmayı nasip eylesin bizlere. İnşallah. Amin diyoruz, amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Erkan Mutlu, hiç bulunmaz akranı diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Allah Allah Allah Allah illallah. dervişi ol, dervişi, dervişi ol, dervişi. Sultan Abdülkadir'i, Sultan Abdülkadir'i. Allah
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, dövme yaptırmak abdeste ve gusle engel midir? Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir. Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle eğer mümkünse onu ortadan kaldırmalı. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövme ise suyun deriye ulaşmasına mani olacağından gusül ve abdeste engel olur. Ancak kalıcı diye nitelediğimiz dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmıştır. Hemen bir başka soru var. Bu soruyla sanki bağlantılı gibi. Botoks yaptırmak caiz midir hocam? Diyor. İslam'da yaratılıştan getirilen özellikleri, yani fıtrat dediğimiz var olan özellikleri değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahaleler yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz güzelleşmek maksadıyla vücuda dövme yaptırmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi işlemleri yaratılışı değiştirmek kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını hem Buhari hem de Müslim isimli iki sahih hadis kitabında geçen hadislerinde beyan etmişlerdir. Bununla birlikte vücudun herhangi bir organında diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik ve fazlalık bulunması durumunda bunun ameliyatla düzeltilmesi fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlem olarak değerlendirilir. Yani gerekliliktir. Yüzdeki kırışıklıkları gidermek için botulinum denilen zehirli toksit bir maddeden elde edilen sıvının yüzdeki kırışıklıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade edilen botoks da genel amacı itibariyle estetik müdahale niteliğindedir. Bu sebeple beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanması caiz değildir. Bir başka dinleyicimiz, tevbenin dindeki yeri nedir, nasıl tevbe edebilirim diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, tevbe insanın işlediği kötülük ve günahlara pişman olup onları terk ederek Allah'a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak bağışlanma dilenmesi demektir. Yüce Allah bağışlanacak, affedilecek müminlerin özelliklerini sıralarken şöyle buyurmaktadır. Onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Günahlarından dolayı tevbe etmek farzdır değerli dinleyicilerimiz. Tevbe, kulluğun Hazreti Adem'le başlayan bir göstergesidir. Günahkar kimse vakit geçirmeden tevbeye yönelmeli. Bu hususta Kur'an'da Allah katında makbul tevbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra da hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir buyurulur. Yoksa makbul tevbe kötülükleri, günahları yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca işte ben şimdi tevbe ettim diyen kimseler gibi kafir olan ölenlerin tevbesi değildir. Bunlar ahirette elem dolu azap hazırlanmıştır bunlar için. Peygamber Efendimiz günahlarından samimi olarak tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarından samimi olarak tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Ettaibu ke men la zembele. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. İşte böylesine bir lütuf. Önemli bir hediyedir tevbe. Manevi bir silgidir adeta. İnsan o manevi silgiyi alır, tam bir pişmanlık ve tam bir samimiyetle kendi günahını, kendi kusurunu siler ve Allah'tan af diler. Tevbenin geçerli olması için gerekli şartlar vardır elbette. Bir tevbenin makbul olabilmesi için işlenen günahı öncelikle terk edilmeli. Günahı işlediğine pişman olmalı insan. Günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermeli. Ve dördüncüsü de eğer işlenen günah kul hakları ile ilgili bir durum ise hak sahibiyle helalleşmeli. Allah'tan af dilenmeli sonra. Kul hakkından kurtulmak ihlal edilen kul hak sahibine veya varislerine, mirasçılarına iade etmekle ya da affını istemekle olur. Bugünkü son sorumuz, kabir üzerine oturmak günah mıdır diye soruyor bir dinleyicimiz. Bu sorunun cevabıyla bitiriyoruz programımızı. Değerli dinleyicilerimiz, insanın dirisi saygın olduğu gibi, insan yaşarken saygın olduğu gibi, ölüsü de saygındır insanın. Dolayısıyla ölülere saygı duyulması ve saygısızlık anlamı taşıyan davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu itibarla zaruret olmadığı sürece, zorunlu bir durum olmadığı sürece mezarların üzerinden geçilmesi ve kabirlerin üzerine oturulması dinen uygun bir davranış değildir. Peygamber Efendimiz sizden biriniz ateş üzerine oturup da bu ateşin elbisesini yakması kabir üzerine oturmasından daha iyidir buyurmuşlardır. Ancak kabrin kenar kısmına oturmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak kişi hiçbir durumda keyfala kabrin üzerine oturamaz değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yapımcımız Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere Sami Özer'in söyleyeceği "İnliyoruz hasretinle" ilahisiyle veda ediyoruz bugün. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.